Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Şimdi daha evvel bir sözümüz vardı. O söze binaen Ehl-i Dalalet'in plan ve programıyla bu ülkede doğru İslamiyet'e itirazlar, Ehl-i Sünnet itikadına muhalefetler başladı ve ciddi manada da bu işin yani müntesipleri çalışıyorlar. Ülkemizin maddi ve manevi olarak gelişmeye gayret gösterdiği zamanlarda bunlar hep beklenir. Maddi gayretler olursa maddi noktadan tecavüzler, engellemeler, tahditler, operasyonlar yapılır. Manevi gelişmeler olduğu zaman da fikri açıdan değişik meslek ve meşrep sahipleri üstlerine vazife alırlar. Arkadaki üst aklın talimatıyla bu ülkede Cenab-ı Hakk'ın muradını gerçekleştirmek isteyen veya onun üzerinden Allah'ın muradını gerçekleştirmek istediği bu vazifeli Anadolu insanına operasyon çekerler. Onun için nazik bir zamandan, nazik bir alandan geçiyoruz. Dikkat ederseniz cemaatlerin aleyhine, sünnetin aleyhine, sahabelerin aleyhine, evliyaların, asfiyaların, kerametlerin aleyhine, dilleri Kur'an'a gidecek de kekeme konuşuyorlar. Amaçları Kur'an'a vurmak. Amaçları Resul-i Kibriye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vurmak. Vazifeleri o çünkü. Fakat oraya gelirken yavaş yavaş, kademe kademe, yani bizi alıştıra alıştıra, tabiri caizse affınıza sığınarak uyuta uyuta bize zarar vermeye çalışıyorlar. Hani derler ya, bize bir nazar oldu. Cumamız pazar oldu. Bize her ne olduysa hep azar, azar oldu demiş adam. Kademe kademe, direkt vursalar, milletten ciddi manada muhalefet görecekler. Bazı şaibeli, işkilli, yani ekseriyetle avamın kaldıramayacağı, anlayamayacağı veya zahiren baktığında cazip gördüğü meselelerle yaklaşıyorlar. Şeytanın da adeti budur. Şeytanın adeti böyle olunca, şeytanın ekibinin, kadrosunun, ona tabi olanların da adeti böyledir. İblis, bizim karşımıza iblis olarak mı çıkıyor? Değil mi? Medya olarak çıkıyor. Şer akımlar, ceryanlar, rejimler olarak çıkıyor. Sefahat olarak çıkıyor. Sapık mezhepler, meslekler olarak çıkıyor. Kime nasıl yaklaşacağını da çok iyi biliyor. Ve bu zalim hiçbir zaman da yeise düşmüyor. Düşmanlar yeise düşüyor mu? Bak yenildikçe üstümüze geliyorlar. Aynı şeytanın melabegahı. Oyuncağı olduğunu biliniz ki o da yeise düşmez. Cenab-ı Hak li hikmetin ona kıyamete kadar mühlet vermiş. İmtihan icabı. Şeytan kıyamete kadar yaşayacaksa onun coğrafyasında, onun alanında, onun yetiştirdiği, onun arkasında durduğu güruh kıyamete kadar yaşayacak demektir. Bazen sağdan, bazen soldan, bazen alttan, bazen üstten, bazen şeytani, bazen rahmani. Öyle yollardan gelir ki biz onu kendimizden zannederiz. Şimdi bu milleti yıkmak için üç alana şiddetle vurgu yaptılar. Üç alana darbe indirdiler. Bunun birincisi lisanımıza darbe vurdular. Lisanımıza. Lisanımıza vurulan darbeyle bizi ecdadımızdan, bizi tarihimizden, bizi doğrularımızdan uzaklaştırmanın operasyonunu yaptılar. Cemil Meriç, kamus namustur. Kamusla oynayan namusla oynar demiştir. Tarihte böyle lisanı değiştirilen bir millet de yoktur. Zahiren, yani halk anlasın, halk konuşmalardan anlasın mantığıyla lisanımızı değiştirdiler. Hiçbir milletin, cahil olan halkı, avamı anlaması için o milletin tarihini mal olmuş, o milletin malisine geçmiş lisanın değiştirilmesine siz şahit, örnek, alamet bir şey gösterebilir misiniz? Bugün bir İngiliz çocuğu Shakespeare'i anlıyor. Shakespeare 500 sene evvel yaşamış. 500 sene evvel yaşamış olan Shakespeare'in yazdığı eseri bugün bir İngiliz çocuğu anlıyor. Bugün İsrail, Yahudiler İbranice'yi ihya ediyorlar. Neye yarıyor İbranice? Kim konuşacak? Atalarımızın dini, atalarımızın lisanı diye İbranice'yi çocuklarına öğretme kararı alıp onları öğretiyorlar. Bugün bizim şu nesil Risale-i Nur'u zor anlıyor. Üstad 60'ta vefat etmiş. Bu asrın idrakine bir derstir. Bir İngiliz çocuğu Shakespeare'i anlıyor. Bak şu cemaat Risale-i Nur'u anlamaktan bazılarımız müstesna aciz kalıyoruz. İşte darbeyi buradan anlayın. Bir milletin tefekkürü ve tahassüs dediğimiz hislendiği his dünyasını, dava ruhunu ve tefekkür afakını, derinliklerini nesilden nesile aktaran lisandır. Lisanı yıktık mı köprüyü yıkarız. O güzellik ve kemalat atadan, dededen, babadan evlada, oğula geçemez. Yeni bir nesil, garip bir mahluk, garip bir şey ortaya çıkar. Bu birincisi. İkincisi, tarihimize vurdular. Bizi ecdadımızla düşman hale getirdiler. Bak Osmanlı aleyhine bir yığın propaganda var. Şu çevrilen, bazıları müstesna dizilerden çoğu Osmanlı'nın aleyhine, yani bir uyanış, yani bir ortaya çıkış anlamına Anadolu'dan bir ışık, bir nur zuhur edecek. Eski Osmanlı tarzında bir İttihad-ı İslam, bir güzellik ortaya koyacak. Osmanlı aleyhine konuşmakla bu nuru da söndürmeye gayret gösteriyorlar. Bunu da şuurlu bir şekilde yapıyorlar. Bir Hristiyan'ın siz atasıyla, ecdadıyla alay ettiğini gördünüz mü? 1000 sene bu Osmanlı, Etrak olarak sayarsak, yani ta Abbasilerden bu tarafa 1000 yıldan beri cihana hizmet etmiş, insanlığa hizmet etmiş. 650 yılda Osmanlı hükümran, dünyayı idare etmiş. Bir Hristiyan diyorum, ey atalarımız, babalarımız, 600 yıl nasıl oldunuz da mağlup oldunuz? Başınızı kaldıramadınız. Müslümanlar sizi idare etti. Yazıklar olsun diyen bir Hristiyan, bir İngiliz, bir Alman gördünüz mü? Yok. Kaç yıldır bizim boynumuz bükük? 200 yıl ya. 300 yıl en fazla. Bir de bu onlar 600 yıla doğru bir gitsinler, sonra biz aleyhinde konuşalım ecdadın. Konuşmaya hakkımız yok ama henüz daha bunlar 200 yıldır o da hakim olamamışlar. Sahtekarlıkla, yalanla, yani zulümle tahakküm altına almışlar İslam alemini. Biz bununla ecdadın aleyhine, Selahaddin Osmaniye'nin aleyhine ve mahsusen Abdülhamid Han gibi vasıflı, fevkaddeha bir insan aleyhine konuşuyoruz. Sultan Vahdettin gibi İslam'a hakikatları, fıkı mükemmel bilen bir müderris kadar, dersi ağam kadar, malumatı olan bir o kadar devlet idaresinin künhüne vakıf olan bir insanı ihanet-i vataniye ile suçladık. Vatanın hainleri dost oldu. Vatanın dostları ihanet diye kitaplara geçti. Bir de böyle tarihimize vurdular. Bu tarihin tekrar yazılması lazım. Arşivler açılarak, resmi arşive göre değil, Osmanlı'dan bize intikal eden, O arşivler açıldığında neyin ne olduğu ortaya çıkacaktır. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Nimet İslam denen bir kitap var. Duydunuz mu? Bir fıkıh kitabıdır. Bunun müellifi kimdir biliyor musunuz? Sultan Vahdettin'dir. Evet. Evet. Kendi adına bastırmaya utanmış. İnsanlar almaya mecbur kalır diye. O Zihni Efendi'nin ismiyle sen başlamış. Hoca Efendi senin adınla. Onu yazan bizzat kendisidir. Böyle bir devlet adamı gelmiş midir daha? Ama İslam'a mal olmuş her şeyi yıkma adına, İslam'ın nam hesabına olan her şeyi mahvetme adına bir projeydi bu. Ama muvaffak olamadılar. Bir de böyle tarihimize vurdular. Üçüncüsü de dine musallat oldular. Onu üçüncü sıraya aldılar. Ya bunları yaparken bizden insanlarla yaptılar. Hoca kılıklı insanlarla, profesör kılıklı insanlarla. Önce onları bir kamuoyu oluşturdular. Kahramanlarla, bizden çıkan güya tırnak içinde kahramanlarla bu millete tarih, dil ve din noktasında operasyon yaptılar. Ama Allah'ın hesabını hesap edemediler. Allah'ın inayetini nazara alamadılar. Anadolu halkının koruma altında olduğunu, himaye altında olduğunu, hiçbir gücün ve kuvvetin bu Anadolu'ya ve bu Anadolu insanına hükmedemeyeceğini anlayamadılar. Çünkü onların bir planı varsa Allah'ın da bir planı vardı. O plan neydi? Cenab-ı Hak ahdi ilahiyle ben nurumu tamamlayacağım. Kafirler istemese de. O nurun tamamlanmasına doğru gidiyor bu iş. Farkına vardılar durdurmak için hem fikri cenahtan hem maddi ve operasyon adına değişik yollardan bu ülkeye zarar vermeye çalışıyorlar. Ve Cenab-ı Hak müsaade etmeyecek. Bazı sıkıntılar daha çekebiliriz. Bugün gördüğümüz bazı sıkıntı, olay ve hadisat hem fikri boyutta, ne demek istediğimi anlıyorsunuz, hem de fiili boyutta yine ülkeye zarar vermek isteyenlerin ayrı bir operasyonudur. Aman şuurlu olalım. Devletimiz, hükümetimiz inşallah olayın farkındadır. Toparlanacağız. Yani onlara prim verecek şekilde hatalar yapmayalım. Faraza biz mağdur ve dahi olsak. Yani çünkü bu kadar büyük olaylar içerisinde kusurlar, noksanlar, eksikler mutlaka olacaktır. Canı yanan kardeşlerimiz, bazı sıkıntıya düşen dostumuz, ahbabımız olabilir. İlgililer inşallah manevra yapıyorlar. Can havliyle yanlışlar yapmayalım. Çünkü başkalarının işine yardım etmiş oluruz. Bunda hassasiyet istiyoruz bütün camiamızdan ve milletimizden. Şimdi efendim, bugünkü konumuz sahabeler mevzuu. Şimdi onlara da dil uzatıyorlar. Yani sahabelerin doğru olduğu nereden malum? Onlarla bize İslamiyet gelmiş. Onlarla gelen sünneti reddediyorlar. Halbuki sünnetsiz ümmet olmaz. Her ümmetin bir sünneti var. O sünnet o ümmetin peygamberinin yoludur. Eğer sünnet olmasa Allah peygamberi göndermezdi. Bana bir din gösterin ki peygambersiz gelmiş. Var mıdır böyle bir şey? Hayır. Bak Tevrat bile semadan levhalarla tarzında inmekle, inzal edilmekle beraber Musa aleyhisselam onu insanlara anlatıyor. Hiçbir kitap, hiçbir din nebisiz, rasulsüz veya diyelim peygambersiz insanlara intikal etmez. Bu Cenab-ı Hakk'ın sünnetullah adetullah kanunudur. Hiçbir meyve, hiçbir gıda, hiçbir güzellik, hiçbir şey sebepsiz olmadığı gibi dinin insanlara intikali sebepsiz olamaz. Buna itiraz etmek fıtrata, yaratılışa muhalefet etmek anlamına gelir. Üstadımız bir cümle zikreder. Gayet manidar bir kitap. Muallimsiz olsa manasız kağıttan ibaret kalır. Şu Süleymaniye Camii'ni şu cemaat gezmeye gitse, içimizde mimar olmayanlar ne anlayacak? Ne anlayacak? Ne kadar güzel bir camidir bu kadar. Ne kadar güzel bir camiden onun alemine, gönlüne, ruhuna mimarlık olarak ne akseder? Hiçbir şey. Bir de mimarlar gitse, onların nazarıyla, gözüyle bir baksak, tarasut etsek, farklı şeyler anlar mı, anlamaz mı? Anlar. Bir de bu mimarların başı, bu işin eğitimini veren profesörler gitse, onlar daha farklı şeyler ahseder ve alır. Peki bir de bunu yapan konuşsa, ona da kimse yetişmez. İşte Cenab-ı Hak bir dini, en mükemmel dini, ikmal edilen bir dini inzal edecek. Bak, diğer dinlerin kalite ve değerine göre peygamberler tavzif ediliyor. Şimdi Cenab-ı Hak hangi dini inzal edecekse ona göre bir ümmet, ona münasip bir Resul veya Nebi vazifelendirir. Zarf ve mazruf birbirine uyar, uyumludur yani. Onbaşıya 10 kişi emanet edilir. Bir birlik, bir bölük emanet edilmez. Hakkından gelemez. Yüzbaşıya da 10 kişi emanet ettim, o da orada israf olur. Bir albaya alay emanet edilir. Yüzbaşıya bir bölük. Tutup bir bölüğü generale emanet etti, generali israflı kullanmış oluruz. Ama bir orduyu da siz yüzbaşıya emanet edersen, o da onun iflahını söker, ondan bir hayır çıkmaz. Aynen Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu peygamberleri aleyhisselam vazifelendirilmesini bu açıdan bakacağız. Peki en mükemmel bir din, en ikmal edilen bir din, hiçbir kusuru gediği olmayan ve Cenab-ı Hakk'ın ikmal ettiğim dediği, en mükemmel halde indirdiği din kimin üzerinden bize gelecek? Kim buna vazifeli olacak? Başta en mükemmel bir insan. Din en mükemmelse insanın da en mükemmel olması lazım. Kimdir o? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Esma-i İlahiyesinin, ilahiyenin hepsini azami derecede mazhar. Kısaca Allah lafzayı celaline ayna olmuş. Diğer peygamber aleyhisselam kendi ümmetlerine, çaplarına, kültürlerine, coğrafyalarına hükmedecek, hakim olacak tarzda esmaya mazhariyet, iki isim, üç isim, dört isim. Mesela bu bir ağacın dalı, ağacın bir vasfını gösterir. Çiçeği bir vasfını gösterir. Değil mi? Kökü bir vasfını, gövdesi bir vasfını. Ama çekirdek, meyve hepsini birden ihata eder. Bütün dinlere dal, gövde, kök, çiçek gözüyle bakalım. Peygamber Efendimizin davasında aleyhissalatü vesselam bir meyve gözüyle bakalım. Meyvenin vazifesini dal, kök, gövde ne yapamaz? İfa edemez. Şimdi madem Cenab-ı Hak bu dini indirecek, en mükemmel din, en mükemmel insan vazifelendiriyor. O halde en mükemmel insanın sahabeleri de en mükemmel olması lazım. Orada bir kusur bulursak Kur'an'a gelir, Peygamber Efendimiz'e gelir, Ahd-i İlahi'ye gelir. Bu sahabe-i kiramın iki önemli vasfı vardır. Umumen adildirler, yalana tenezzül etmezler. Bunları işleyeceğiz. Canım onlar da insan. Değil mi? Bazı günahlar işleyen de olmuş. Evet, insandır, günah işlemiştir. Ama iki konuda Cenab-ı Hak onları muhafaza eylemiştir. Çünkü dini onların üzerinden bize intikal ettirecek. Bu dinin intikalinde önemli olan iki vasıf ittifakla onlarda ceryan etmiş. Buraya bir ihanet, buraya bir kusur, isyan olmamıştır. Bunun biri adil olmaları, ikincisi yalana zerre kadar tenezzül etmemeleridir. Bunun da sebeplerini üstad anlatacak. Bak şöyle bir şey daha var. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu Kur'an-ı Kerim'i Kureyş Araplarına inzal ederken, bakın maziyi de ihmal etmiyor. Ta Nuh Aleyhisselam'dan bu tarafa, o ırktan meydana gelen insanlara, mahsusen Kureyş ahalisine, Arapçanın belagatını, fesahatını, edebiyatını, talakatını mükemmel öğretiyor. Zekada, şiir söylemekte, kitabette, hitabette, belagatta, Fesatta ve edebiyatta bir numara. Bir numara. Çünkü Allah'ın muradını kamilen ve mükemmel bir şekilde bu Arabi ifadeler içerisinde muhafaza eden Kur'an-ı Kerim'e muhatap olacak nesil 3000 yıldan bu tarafa bunun talimini yaptırıyor Allah. Ve Kur'an-ı Kerim geldiği zaman zemin güzel konuşmanın, belagatın, edebiyatın, şiir söylemenin, zekanın ve hafızada tutmanın en kaliteli zemini hazır olmuş oluyor. Bırak iman etmeyi, insanları böyle yetiştiriyor. İman Kur'an-ı Kerim'den sonra bu Kur'an mükemmel bir şekilde anlayıp, idrak edilip gelecek nesillere intikal ettirilmesi için o nesil 3000 yıldan beri talimden geçiriliyor. Bir şey daha var. O Kureyş ahalisi asırlardan beri harici hiçbir ideolojinin tesiri altında bırakılmıyor. Bütün çirkinlikleri kendi içlerinden çıkıyor. İçten gelen hastalığın izalesi kolaydır. Hariçten geleninki tehlikelidir. Bak orada Sasani İmparatorluğu var, ateşperest. Ama imparatorluk devlet idare ediyorlar. Öbür tarafta Bizans, Roma, hukuk. Hristiyanlar var, az çok bir imanı, inançları var, devlet idare ediyorlar. Habeşistan var yanlarında. Kur'an-ı Kerim onlara gelse zemin daha hazır değil mi? Niye? Bir birikim var, bir bilgi var, malumat var. Daha çabuk yayılır mantığı doğru değildir. Çünkü onlar hep harici tesirlerdir. Bunlar ise bedevi, çöl adamı, taş gibi, kömür gibi. Bütün çirkinlikler içinden çıkmış. Haricin tesiri altında kalmamış. İdeolojik bir yazı yazılmamış. İlk yazıyı Peygamber Efendimiz yazıyor. Allah işliyor, mükemmel işliyor. Silinmiyor. Bir sebep de bu. Bunlar tarihi gerçekler. Sahabeye vurmak öyle kolay değil. Şimdi çıkıyor adam. Ben de içtihat yaparım diyor. Kur'an-ı Kerim ben böyle anlıyorum diyor. Sahabeyle çatışıyor. Aklını başına toplasın bu insanlar. Çünkü İslamiyet'le, dinle alakalı mevzularda en yakın, en mükemmel yetişir. En sondakiler gölgede kalırlar. Fenle dini birbirine karıştırmasınlar. Fen bunun tersidir. Bak fen gittikçe gelişir. Bu zamanın fenli geçmişe göre ileridir. Dün faytondu, bugün taksi. Onlar deveye binip uzay gemisine biniyoruz. Bu mantıkla yaklaşarak. Dinde de ondan ileri işler yaparız mantığı terstir. Sakat bir düşüncedir. İslamiyet fen gibi değil. İlk geldiğinde en mükemmel gelir. İkmal edilmiş olarak gelmiştir. Bunun ilk muhatabı sahabelerdir. Onların anladığı manayı, muhtevayı bu zamanın bir adamı 1000 kat profesör zihniyetinde olsa topuğundan geçemez. Tırnağından geçemez. Fenle dini karşılaştırıp da yanlış mana vermesinler. Bu farkı da anlamak lazım. Çünkü üstadım ona bir cümle getiriyor. Onlar meyveyi turfanda yemişler. Güneşin kendisinden istifade etmişler. Suyu menbaından, kaynağından içmişler. Biz o su çıkıyor benim mahallemin önünden geçene kadar. Kaç kurbağa atlıyor. Kaç hayvan ondan affedersiniz yıkanıyor. Sazlar çıkıyor. He? Ama o su ne kadar dezenfekte edilse de menbaını, kaynağını tutmaz. İkisini içen arasında fark olur mu, olmaz mı? Olur. Meyveyi turfanda yemek mi, salamura yemek mi? Biz salamura yiyoruz. Onlar meyveyi turfanda yemişler. Güneşin kendisinden istifade mi? Aynalarından istifade etmek mi? Kim sahabeye yetişebilir ya? Bakın sahabenin örneği fazilettir, ahlaktır, adalettir. Fende insanlar bu kadar ileri gitmekle beraber adalette nereye geldik? Çöktük. Ahlak yerde sürünüyor. Faziletin felsi kalmamış. Nasıl sahabeye geçeceğiz biz? Oraya asr-ı saadet diyoruz. Asr-ı saadet. Bu tescillenmiştir. Dolayısıyla yani sahabeye itiraz etmek Kur'an-ı Kerim'in onlar hakkındaki senasına, onlar hakkında hazırladığı zemine, Cenab-ı Hakk'ın en ekmel din olarak emanet ettiği zevata isyan etmek demek, Kur'an'a isyan etmek demektir. Peygamberler de aleyhisselam zelle mahiyetinde kusurları işlemiş, onun hikmeti var. Ta ki insanlar sevdiklerini uluhiyet makamına çıkarıp da haşa mabut noktasında sena etmesinler diye Cenab-ı Hak onlara mahsusen kusur işletir, günah işletir. Bu da hikmetlidir. Sahabelerin de bu anlamdaki yani fikri ihtilaflarında büyük hikmetler var. Kusurlar günahlara gelince o kusur ve günahlar Kur'an'a zarar verecek. Kur'an'ın Kerim'i bize intikaline, mahsur meydana getirecek zararlar değildir. Şahsi kusurlardır. Sahabeli göre ne yapabilir? Temizleyebilir. Huzur-u İlahiye'de onun hesabı görülür. Ama aşere-i mübeşşere var. Hulefe-i Raşidin var. Ebadile-i Seb'a var. Hep bunlar özel hususu yetiştirilmiş insanlar. Ehl-i sünnet itikadına göre, bizim inancımıza göre peygamberler umumen masumdur. İsmet sıfatıyla muttasıftır. Evliya vasfiya mahfuzdur. Evliya mahfuz olur da sahabe mahfuz olmaz mı? Cenab-ı Hak onların üzerinde bize intikal ettirdiği, ettireceği bu şeyi, grubu, bu zevatı, yani haşa mahcup edecek, küçük düşürecek, bizim bildiğimiz tenkitlere maruz bırakacak, mesuliyetler altına sokmaz. Aksi halde hakkat-ı Kur'aniye onun tebliğiyle mesele çatışır. İnsanlar ağaçlarda kusur görüyorlar mı? Bana bir adam gösterin insanın şurasında yeni bir mesela diyelim delik bulunmuş da kemiğinde bu manasızdır demiş. Hayır. Yeni bul acaba bunda ne hikmet var diye konuşuyor. Anatomi bunun delilidir. Hala insanlar araştırıyorlar. Yaratılışta bir kusur var mı? Tercihil basara. Hel teramin futur. Gönder gözünü. Gezsin alemi. Bir kusur, bir arıza bulur mu? Allah öyle yaratmış. Mucize mükemmel. Kur'an-ı Kerim mucize ise, mükemmelse, onu bize intikal ettiren zevat da mükemmeldir. Kontrol altındadır. Cenab-ı Hak bunun zeminini hazırlar. Ne gibi? O Arapçayı kelam-ı mudari lehçesi üzerinden uluhiyetin kastettiği mana ve muhtevayı koruyacak tarzda yüklü bir kalıpla gönderip ilk muhatabı da sahabeler ta atalarından beri Arapçanın nasıl anlaşılacağını, onların ne manalara geldiğinin eğitimini yaptıra yaptıra 3000 yıl yetiştirdikten sonra Kur'an-ı Kerim onlara ne yapıyor? Kitap olarak gönderiyor. Bu hakikatle Kur'an-ı Kerim muhatap olan sahabelerle bizim ta bu asra gelip aklı fikri siyasetle dünyayı kazanmakla menfaatle meşgul olan bir adamın bakış arasında Ağrı Dağı kadar fark vardır. Ağrı Dağı kadar. Bir kere bakış farklı. Şimdi efendim sahabelerle alakalı konuya başlayacağız. Biz başından almayacağız. Önce sahabelerin mahiyeti, keyfiyeti nedir? Niçin onlara yetişilmez okuyacağız? Ondan sonra da diğer konuları inşallah takip edip belki 5-6 ders böyle devam eder. Yani size de konuyu intikal ettirmiş olalım. Bunları işleyeceğiz. 27. sözün zeyli. Zeyl, etek demek. Etek. Biz esnafın ezyalini tutmakla ahlafın teşebbüsatından dahi geri kalmamaya söz veriyoruz diyorlar üstada. Münazaratı telif ederken. Üstad onlara bazı sualler soruyor. Onlar Seyda, bizdekiler, bizden evvelkiler bizden iyi. Bizden sonrakiler daha kötü. Demek ki devir böyle gidecek. Devir böyle gidecek. Giden geleni aratacak. Üstad diyor ki, ey miras yedi yaramaz çocuklar. Madem ecdat sizden daha mükemmel, daha ileri. Nesilde daha kötü gelecek diyorsunuz. Köprü vazifesi kimin? He? Sizin. Niye tembel tembel duruyorsunuz da ecdada layık bir nesil meydana getirmek için çalışmıyorsunuz diyor. Onları suçluyor. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Onlar da öyle bir nasihat veriyor ki Diyorlar ki biz esnafın ezyalini tutmakla, bizden evvelki büyüklerin eteklerini tutmakla, çocuklarımızın dahi teşebbüsatından, yetişmesinden geri kalmamaya söz veriyoruz. O zaman vazifenin suale devam edebilirsiniz. Yok suali kesecekmiş. Yeis içerisinde insanlar. Sahabeler, Peygamber Efendimiz'den alınan davayı insanlığa yetiştiren insanlar. Nasıl kusur olacak bunlarda? Dava adına diyorum bakın. Şahsi kusurlar ayrıdır. Onlar sahabeliğe zarar vermez. Bir altın çamura düşse ayarından ne kaybeder? Hiçbir. Ama bir kağıt düşse çamura kullanılmaz. Bunlar kağıt adam değil. Altın. Ama gramları farklı. Peygamber Efendimiz ilk gören de sahabe. İman niyetiyle, nazarıyla. Hazreti Ömer de sahabe. Fark var. Biri 10 gram, öbürü 1 gram. Ayarları aynı ama. Gramaj farkları var. Ona katılıyoruz. Çünkü onlar Hulefe-i Raşidin gibi değil hepsi. Yedi Abdullahlar gibi değil. Aşer-i Mübeşşere gibi değil ama sahabe hepsi. Peygamberler hepsi bir olmadığı gibi. Hepsi peygamber ama Resul-i Kibriya, Efendimiz Aleyhisselatü hepsinin içerisinde lider ve bir numara. Onlar da onun için yaratılmış. Ufak sahabede de var. Hepsinin ortak omurgası yalana tenezzül etmedikleri, umumen adil oldukları. Şimdi zeyl, etek, sahabeler hakkındadır. Mevlana Camii'nin dediği gibi derim. Ya Resulallah, çibâşet çün segi ashab-ı kehf. Dâhili cennet çeven der zümre ashab-ı tu. O revet der cennet mender cehennem. O segi ashab-ı kehf, men segi ashab-ı tu. Hazreti Mevlana Camii. Ya Resulallah, olur mu diyor. Ashab-ı kehfin köpeği kıtmış. Cennete gitsin, ben cehenneme gideyim. O da cennetle müjdeli ya. Ashab-ı Kehf'in köpeği kıtmış. Yedi uyurlar. O cennete gitsin, ben cehenneme gideyim. Olur mu ya Resulallah? Neden olmaz? O Ashab-ı Kehf'in köpeği ise, ben de senin sahabelerinin köpeğiyim. Kim diyor bunu? Mevlana. Üstad da aynı şekilde, ben de onun köpeğiyim. Bak onun gibi derim diyor. Üstadın haddini görüyor musunuz? Bu ne diyor? Canım sahabeye güvenilir mi? Haşa. Nereye gidiyorsun sen ya? Senayi Kur'aniye'ye mazhar. Senayi Kur'aniye'ye mazhar. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Muhammedur Resulullah vellezine ma'ahu. Onun yanındakiler, beraberinde olanlar kim? Sahabeler. Eşidde alel kuffar, düşmana karşı şiddet. Ruhamâ-i beynahum, kendi aralarında merhametli. Cenab-ı Hak bu ayet, üstad bu kadını almış ilahir ayet. Sahabe-i kiramın vasıflarını sayıyor Allah. Niye? Din onların üzerinden bize gelecek. Dava mükemmel oldu mu? Vasıta da mükemmel olur. Siz uçağa patikayı ola indiremezsiniz. Ona pist lazım. Faytonun gittiği yere ne yapamaz? Uçak inemez, otomobil de gidemez. Yüce bir dava, yüce insanlarla gelir. Zarf ve mazruf birbirine uyar. Tabi insan her şeyi kendine benzetip, mikyas kendi nefsi oldu mu, sahibi kendinden 3-5 kademe yüksek rütbeli adam zannediyor. Çünkü çapı kapasitesi o. Her zaman anlatıyor ya, 40. hocam Allah rahmet eylesin. Naklederdi. Bizim köylerde bir hoca efendi insanlara cehennemi anlatıyor. Köylü adam hiç köyün dışına çıkmamış ama müderris. Köyde medrese var. Ahali, cehennem o kadar küçük bir yer zannetmeyin ha. Bu köy kadar 3 bilemedin 4 köy içerisine alır. Allah Allah millet. Niye? Millet de köyün dışına çıkmamış. Dünyayı ora biliyor. Hasbelkadir Erzurum'a gelmemiş mi, hasta olmuş, yolu düşmüş. Eyvah demiş, cehennemi nasıl anlattı? Gitmiş düzeltmiş. Daha büyükmüş diye. İstanbul'u görse? Oo. İşte böyle, insan da bu. Kendi bir kemalat kazandı mı? Sahabeyi ondan bir kademe yüksek zannediyor. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam rahle-i tedrisinden geçmiş, Allah'ın kulaya kılından inkişaf etmiş bir hakikati nazara almadan, normal bir medrese mezunu, eğitimden geçmiş adam gibi düşünerek kendiyle mukayese etti mi, makam o kadardır. Ona itiraz etse de mahsur meydana gelir. Kendi küçük, onu da çekiyor aşağıya haşa. Sual ediyorsunuz. Bazı rivayetlerde vardır ki, bid'aların revacı hengamında, şimdi tam o zamandayız. Bu eserler yazıldığı zaman daha fazla bid'alar vardı. Camilere sandalyeler konuyordu. Çünkü kiliseye benzetecekler. Namazlar Arapça değil, yani Kur'an lisanı değil. Türkçe kılınıyordu. Şen ve sen kalın. Selam. Şen ve sen kalın. Namazdan çıkıyor adam. O namaz olmuyor da çıkmış oluyor yani. Böyle affedersiniz yani maskara haline getireceklerdi bu dini. Cenab-ı Hak ona da müsaade etmedi. Şimdi o bid'aların şapka. Şimdi baş açık gezmek Osmanlı'da ayıp. Bir şey söyleyeyim size bakın. Çok ayıp bir şey. Ama bizde şimdi nedir? Keyif. Başarı bir şey olursan çıkart diyorsun. Yakışmıyor sana. Tersiydi. Bir memur makamında mutlaka başı kapalı olurdu. Bak, örfe geleneğe bak şimdi siz. Nasıl yerleşmiş? Neden? Her bir unsurun kendine ait bir giyim şekli fesi ve şapkası olurdu. Ehl-i Beyt başka şekilde sarardı. Paşa başka şekilde sarardı sarığını. Talebe başka bir şey giyerdi. Esnaf başka bir şey giyerdi. Bakın. Asker başka bir şey giyerdi. Padişah başka bir şey. Kadı başka bir şey. Osmanlı'da 500'e yakın serpuş var. 500'e hiçbiri de alnı örtmez. O da önemli bir sikke. Niye? Alın secde mahallidir. Bu çıplak olarak yere değme mecburiyetindedir. 500 şarkmanın hiçbiri alnı örtmüyor. Avrupa'da bunun tersi. Hepsi siperlidir. Bakın. Onlara uydurdular bizi. Öyle ki bu başarçaklık o kadar ayıp bir şey ki bir paşa eli kirli tavuk yiyor. Huzuna bir umum müdür girdi. Genel müdür diyorlar şimdi. Hemen elinin böyle kenarlarıyla alıp şapkası başına koyacak. Daha bu Tanzimat dönemi. Efendim ne münasebet? Ya niye zahmet ediyorsunuz? Olur mu? Umum müdür efendi. Seni baş açık nasıl karşılarım? Devlet dairesine şapkayı indirmeyen giremezdi içeri, hatırlayın. Şapkayı almak nedir? Güzel örnek. Tersi. Hatta o halde ki yatarken bile bir Osmanlı vatandaşı şapka şey giyerdi. Takke. Bunun adına Arakiye derler. Kapalı çarşıya girin, Arakiyeciler çarşısı var. Sokağı. Sırf yatmak için giyilen takke orada imal ediliyor. Yatarken bile başına takke koyuyor bizim ecdadımız. Hocam öyle. Peki baş açıklık nereden geldi? Şapkayı getirdiler. Millet şapka giymemek için baş açıklık umumi hale geldi. Şapkaya muhalefetten geldi bu iş. Böyle elbisemizden, lisanımızdan, fikrimizden, her şeyimizden uğraştılar. Bakın kadere ki Allah bir dava çıkarttı, bir hizmet çıkardı, bir sahip çıkardı, bütün işleri ters yüz oldu. Yani böyle bir operasyonla böyle bir nesil çıkmayacaktı. Marangozhaneden kürsü çıkar. Bak, kapı çıkar, pencere çıkar. Patlıcan kebap çıkmaz. Bunlar ne yaptı? Allah patlıcan kebap çıkarttı. Şaşırdılar. Nasıl oldu bu işte? Daha çok şaşıracaklar. Harikalar aslında. 300 sene sonra meydanda dirilenler var. 300 dedi Hicri 1300'den sonra. 300 demesi yani uzak görün de uğraşmayın Müslümanlarla demektir. Hicri 1300'de geliyor üstadımız. Harikalar asrı o. Her şey ani ve def'i. Hizmet de ani ve def'i olarak gelişecek ve büyüyecek. Siz Türkiye'nin şu hale gelişini 2 sene evvel düşünebilir miydiniz? He? İslam aleminin durumunu? Hayır. Rusya ile beraber, bak neler oluyor dünyada görüyor musunuz? Bu asrın icatı o ki, her şey süratli ve ani vücuda geliyor. Gelişme de öyle olacak inşallah. Oraya doğru gidiliyor. Farkına varanlar durdurmak isteyecekler ama güçleri yetmeyecek. Cenab-ı Hak da öyle buyuruyor. Kafirler istemese de nurumu tamamlayacağım. Şimdi bazı rivayette de vardır ki bid'aların revacı hengamında ehli iman ve takvadan bir kısım sülaha, salih olanlar, sahabe derecesinde veya daha ziyade eftal olabilir. Öyle bir rivayet var. Çünkü tehlikelerin olduğu zamanlarda dini yaşamak zor. İslamiyetin gelişinde dini inzal etmek, yerleştirmek, tebliğ etmek, davayı yaymak zor. Ahir zamanda onu muhafaza etmek zorlaşacak. Bu sebepten dolayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bilmiyorum ümmetin başı mı hayırlı, sonu mu hayırlı bilemiyorum diyor. Benim ümmetim Nisan yağmuruna benzer. Başının sonunun hayırlı olacağı bilinmez. Uhud şehitlerini ziyarete gittiğinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haftada bir onları ziyarete gidiyor. Gözünü semayı tarayan taraklar gibi ileri dikerek, ileriye bakarak kardeşlerim diye hayıflanıyor. Kardeşlerim. Ashab-ı kiram, ya Resulallah, kim ki kardeşlerim diye hayıflanıyorsun? Biz senin neyiniz? Siz benim ashabımsınız, arkadaşlarım. Onlar benim kardeşlerim. Fark, siz dinin yerleşmesi, tevili, onlar da dinin himayesi ve muhafaza için çok çalışacaklar. İkisi de zor olacak. Sizde de meşakkat zor, onlarda da meşakkat zor. Eskiden Risale-i Nur basıldığı zaman, millet sıraya girmek ister ki okusun. Bir köye bir tane risale gelir, ev ev gezermiş. Öyle mi abi? Bak, imkan yok, okuma gayreti var. Herkesin evinde külliyat var, elimiz uzanmıyor. Niye? Gaflet var. İmtihandan kurtulmamız mümkün değil. İkisi de imtihan. O zaman elimiz uzatırsak hapis var, sıkıntı var. Şimdi gaflet var. Gene hapis bizi ne yapıyor? Sevaba götürüyor. Okudum da hapse girdim. Gaflet nereye götürecek? Bak, daha tehlikeli. Bizim imtihan daha tehlikeli. Dikkat etmemiz lazım. Şimdi buyuruyor ki, böyle bir rivayet var, hadis rivayeti. Bid'aların revacı hengamında ehli iman ve takvadan bir kısım sülaha, sahabe derecesinde ve daha ziyade eftal olabilir diye rivayetler vardır. Bu rivayetler sahih midir? Yani doğru mudur? Sahih ise hakikatları nedir? El cevap. Enbiya'dan sonra, yani peygamberlerden sonra Nebi Beşer'in en faziletlisi. Bak, kimle mücadele ediyor? Dikkat et şimdi. Üstad bile bu kadar makamı, maneviyatı, muktesebatıyla beraber Mevlana Camii'nin dediği gibi derim diyor. Ben de sana katılıyorum ya Mevlana. Ben de onların, değil mi, köpekliğine layıkım. Üstadın burada büyüklüğü ortaya çıkıyor. İnsan küçüldükçe büyür. Tevazu insanı büyütür. Gurur insanı ne yapar? Küçültür. Allah Resul aşkıyla yandım, bittim, kül oldum. Öyle zayıfladım ki sonunda herkül oldum der. Hemşerim Necip Fazıl. Allah namı hesabına büyümenin yolu küçülmedir. Enbiya'dan sonra Nebi Beşer'in en eftali sahabe olduğu, ehli sünnet ve cemaatin icmağı bir hücceti katadır ki, bak, doğru İslamiyet, dikkat edin. Doğru düşünme var ya arkadaşlar, her şeyin önündedir. Her şeyin önündedir. İbadetten de öncedir. İlimden de öncedir. İmandan da doğru düşünme. Neden? Çünkü insanların, bakın, imanlarına, sahabelerin imanı var. Onlara yetişilmiyor. Doğru muhakemeyle doğru iman onlardan insanlığa intikal etmiş. Peki ondan sonra ne oldu? Şimdi bakın, Hristiyanların imanı var mı yok mu? Var. Ama nasıl bir iman? Onlar da inandığına inanıyorlar. Mecusilerin de imanı var. Budistlerin de imanı var. Yahudilerin de var, değil mi? Bak, ama nasıl bir iman? Bak, doğru iman değil. Doğru iman İslamiyet de geldi bize. Fikir farklılığı imanı ne yapabiliyor? Yönlendirebiliyor. Kötü alanlara itebiliyor. Şimdi Müslümanlar içerisinde, şimdi mesela Mutezile'nin imanı var, sakat. Cebriyecilerin imanı var, sakat. Şia'nın imanı var, arızalı. Vehhabi'nin imanı var, farklı. Doğru İslamiyet, doğru iman, ehli sünnet itikadı. Bak yine farklılaştı, görüyor musun? Ehli sünnetin içerisinde şuurlu olanlar, şuurlu iman edenler ayrı bir grup. Böyle kategori kategoridir. Onun için doğru düşünmeyi her şeyin başına alma mecburiyetindeyiz. Cihatta doğru düşünmeyi anlayamazsak işi de gider adam. Cihadı yanlış anlıyor. Cihatta nasıl doğru düşünülür? İbadette doğru düşünmeyen bir adam ifrata tefrite girer. Mesela. İnsanları değerlendirme doğru düşünmeyen bir adam bir günahtan insanı ne yapabilir? Küfre sokabilir. Cehenneme götürür. İlahir. Adaletten tutun. Bütün beşeri münasebetlerde doğru düşünme Allah'ın bir lütfudur. İslamiyetle bize intikal eder. Onu muhakeme noktasında muhafaza etmezsek Allah korusun. Bak Risale-i Nur'u okuyor adam Kürtçülük yapıyor. Risale-i Nur'u okuyor tarafkirlik yapıyor. Risale-i Nur'u okuyor siyasetçilik yapıyor, riyasetçilik yapıyor. Merciyet dava ediyor. Niye? Doğru algılayamıyor. Okuyor ama. Doğru algılayamama, doğru anlayamama, telakki yanlışlığı okunan davayı farklı yönlere çekebilir. Onun için Üstad Hazretleri abilere sadakat yemin ettirirken doğru meslek ve meşrebe yemin ettiriyor. Bu şekilde takip ederseniz doğru İslam'ı anlamış olur. O yemin Kader Risalesi'ne değil, Mucizat-ı Ahmediye'ye değil, Haşre değil. Niye? Oradaki şüphe insanı tehlikeye, küfre götürür. Hayatım boyu benim tarzıma, benim usulüme, benim yaptıklarıma riayet etmeye söz veriyor musunuz? Ona yemin ettiriyor. Diğerinde ehli iman ittifak halinde. Bakın Müslümanların, hele ehli sünnetin, hele hele bizim camiamız içerisinde farklılıklar nereden geliyor? Haşirden geliyor mu farklılık? Kader Risalesi'nin farklılanmış, farklı çalışan Nur Camiası var mı? Hep metot farklılığı. Zayıf noktamız o. Üstad oraya taşidat yapmış. Enbiya'dan sonra Nevi Beşer'in en eftali, sahabe olduğu, ehl-i sünnet ve cemaatin icmağı bir hüccet-i katadır ki, o rivayetlerin sahih kısmı fazileti cüziye hakkındadır. Evet, böyle bir hadis-i şerif var. Ehl-i sünnet ve cemaat bunda ittifak etmiş. Fakat bir şeyde daha ittifak etmiş ki, o üstünlük, sahabeden üstünlük, külli fazilette değil, cüz'i fazilettedir. Çünkü cüz'i fazilette bir kayda getiriyor ve hususi bir kemalde mercuh racihe tereccüh edebilir. Bu kaydeyi unutmayalım. Cüz'i fazilette bir özellikte, bir vasıfta bir insan çok büyük insanları geçebilir. Bu ondan üstün olduğunu göstermez. O bir özellik. Hatta burada hayvanlar bile insanları geçebilir, affedersiniz. Hatta bu da bitkiler bile bizi geçer. Bakın örneğini vereyim. Rahat beslenmekte, oturarak rızkını yemekte, bitkiler bizden önde mi değil? Kayanın başına dezgahını kurmuş bir çam ağacı, semadan yağmur geliyor, alttan gıda maddeleri, hem de yaprak yaprağını büyütüyor, kendini geliştiriyor. Bak bizden önde. Hayvanlar bunu gezerek buluyorlar. O da meşakkatli. Hele insan ekonominin altından kalkamıyor. Ne oldu? Orada bizden önde mi değil mi? Yavru beslemede, evlat yetiştirmede, kayısı ağacına hangi hayvan yetişebilir? İnsan yerde sürünür. Bir kayısının kaç tane yavrusu var? Malatyalılar yok mu burada? Hasan Begler, yumurta gibi. 2000-3000 tane. Hepsinde bir anda emziriyor. 2003 tane yavru besleyen bana bir tane hayvan gösterin. Sağ salim büyütmüş de yola vurmuş. Yok. 9 tane doğuruyor, 3'ünü zayi ediyor. İnsan 300 doğru birini götürüp komşuya veriyor. Niye? Besleyemem, ne olur ne olmaz. Ne oldu? Gittik geriye. Peki bitki bu özellikle bizden önde de nebatat insanlıktan üstün müdür? Ha? Haşa, öyle bir şey yok. Bir özellikle öne geçebilir. O özellik onun bitkiler hayatından çıkıp insan hayatından üstün olduğunu iddia edip ortaya koymaz. Mesela uçmakta kuşlar bizden öndedir. Hiçbir fantom, hiçbir uçak kuşlara yetişemez. Nasıl? Kuş konmak için piste ihtiyacı yok. Pist olmaz. Senin uçağın hiçbiri konamaz. Kamyonlara getirdiler bak, pistlere doldurdular. Uçaklar yattı, kalkamadı 15 Temmuz'da. Bitti işler. Kuş bunu dinler mi? Hiçbir insanın yaptığı diyelim havada uçan şeyler, ürünler sineklere yetişemez. Bir de ağır sanayi kendi gibi imalat da yapıyor. Uçak uçağı doğurur mu? Tavana da konuyor, tabana da konuyor. Bak. Ne oldu? Sinekler uçmakta bizden önde mi değil mi? Ama sineklik insanlıktan üstün müdür? Haşa, öyle bir şey yok. İşte külli fazilet bu. Bir daha örnek verelim. Bugün dünyayı yaşamada şimdiki bir Müslüman sahabeden öndedir. Evlerimize bakın arkadaşlar. Musluklardan su akıyor, sıcak su akıyor. Öyle değil mi? Huzurda, hayatta. Ama bu özellik bizi sahabeden üstün hale getirir mi? Getirmez. Kur'an-ı Kerim okumakta Abdüssemed çok sahabeyi geçebilir. Bu bir sanattır. Ama bu Abdüssemed'in bir sahabeden üstün olduğunu göstermez. Davette, tebliğde Abdülkadir Geylani'nin 1 milyondan ziyade müridi var. 1 milyondan ziyade ümmet olan peygamber parmakla sayılır. Bak 150 yıl nübüvveti var. 3 kişi diyorlar Eyüp Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam 40 kişi. 1000 yıl civarında da yaşamış. Abdülkadir Geylani 1 milyondan ziyade insanın imana girmesine sebebiyet vermiş. Bu noktada peygamberden üstündür. Bu noktada. Ama velayet nübüvvetten üstün değildir. Anlaşılabildi değil mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam döneminde fethedilen yerlere bakın. Bir de Osmanlı döneminde fethedilen yerler 26 milyon kilometre kare. Bu noktada Selahaddin Osmaniye çok peygamberden ileri. Ama sultanlık nübüvvetten ileri midir? Haşa. İşte bunlar cüz'i fazilete giriyor. Cüz'i fazilette mercuh racihe tereccüh edebilir. Ama külli fazilet kimindir? Sahabelerindir. Arı bal yapmakta bizden çok ileri. O halde arılık insanlıktan üstündür. Haşa, böyle bir şey olamaz. Hristiyanlar teknolojide bizden ileridir. Doğru. O halde Hristiyanlık İslamiyet'ten ileridir. He? Yanlış. Bunlar müthiş dengeler. Bunları hafızamızda tutalım ki Allah'ın sünnetullah adetullah kanunlarını da çok iyi anlayalım. Şimdi bakınız. Enbiya'dan sonra Nebi Beşer'in en eftali sahabe olduğu Ehl-i Sünnet ve cemaatin icma bir hücceti katadır ki o rivayetlerin sahih kısmı fazileti cüz'i hakkında, cüz'i fazilet hakkındadır. Saydık bunları. Çünkü cüz'i fazilette ve hususi bir işte kemalde mercuh racihe tereccüh edebilir. Yoksa Sure-i Fetih'in ahirinde sitayişkârâne tavsifat-ı Rabbaniye'ye mazhar, Allah methetmiş sahabeleri. Adalette, merhamette, şefkatte, dürüstlükte, sadakatte, bakın arkadaşlar, şehadette methetmiş. Cenab-ı Hakk'ın yetiştirdiği, terbiye ettiği peygamberin talebeleri. Onun terbiye ettiğini ben buradan tenkit ediyorum. Şu işe bakın hala, nereye gidiyor iş ya arkadaşlar. Ya önce bu insanlar Ömer Nasuh Bilmen'i tenkit edemezler. Elmalı Hamdiyar'ın eline su dökemezler. Çünkü merkezden uzaklaşıldığı nispette güneşin ne yapar? Işıkları perdelenir. Merkeze en yakınlar daha fazla istifade ederler. En sondakiler mahrumiyete girerler. Ta bu asırda gelmiş. Her şeyin dengelerin sarsıldığı, rotanın çıktığı bu asırda gelmiş. Aler usul diploma almış, makam mertebe sahip olmuş. Buradan o asra giderek sahabeyi, tabiini, İmam-ı Azam'ı tenkit etmek. Bunda bir amaç var. Bunda bir hesap var. İşte şeytan bu şekilde kendini bize gösteriyor. Karşımıza mert olarak çıksa kimse ona itibar etmez. Değil mi? Medrese mezunu, şurada okumuş, burada okumuş, el eser bitirmiş. Arapça bilmek insanı kurtarsa Araplar kurtulurdu. Lisan bilmek kifayet etmez. Sadece Kur'an-ı Kerim okumak kurtarsaydı insanları yine Araplar kurtulurdu. Bizi kurtaracak şuurlu bir iman, emniyetli bir efal çalışmaktır. İnancımıza göre amel ettik mi o bizi kurtaracak. Osmanlı böyleydi. Yoksa Sure-i Fethin ahirinde sitayişkârâne tavsifat-ı Rabbaniye'ye mazhar ve Tevrat ve İncil ve Kur'an'ın metih ve semasına mazhar olan sahabelere, bir de Tevrat, İncil ve Zebur'da da Cenab-ı Hak sahabe-i kiramın özelliklerini anlatıyor. Yetmiyor bir kitap. Diğer ümmetlere de anlatıyor. O sahabemi, o peygamberin sahabeleri. Yani İncil'i okuyanlar, doğru İncil'i, doğru Tevrat'ı okuyanlar, doğru Zebur'dan istifade edenler, ta Resul-i Kibriyan bırak kendisini. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, onun sahabeler hakkında da bilgi sahipleriler ve seviyorlar. Onlar da itiraz edemez. Özel vazifeli, donanıtılmış insanlardır. Olan sahabelere fazileti külliye noktayı nazarından yetişilemez. Bak külli fazilet noktaları da yetişir. Neden yetişilemez? Üstad bunun sebeplerini anlatacak. Birinci derecedeki şeyi söyledik. Güneşe en yakınlar. Suyu menbaından, kaynağından içmişler. Meyveyi turfanda yemişler. Bunun lezzetini hiç kimse alamaz. İki, Peygamber Efendimiz'i bizzat görmüşler. O bizzat görmenin altında bir sır var. Ondan sonra gelen adam bir defa bile görmüş değil. El yordamıyla kitap okumuş, müfessir olmuş, muhaddis olmuş, neyse hadis hocası olmuş, oradan bu taraflara itiraz ediyor. Bak Peygamber Efendimiz'i rüyasında görüp, hatta yakazeten dahi görse, o sahabenin dünya gözüyle bir defa görmesinin ayarında füyüzat intikal etmiyor. Rüyasında gören velayet noktayı nazarından görüyor. Bizzat gören Allah'ın kula yakınlığı, yani nübüvvet noktayı nazarından muhatap oluyor. Çok farklıyız. Evet. Sahabeye fazileti külleyi noktayı nazarından yetişilemez. Bir şey daha var. Bugün bir Müslümanın herhangi bir faziletinden, salih amelinden sahabenin keyfi mizanına giriyor. Nereden geçeceksin sen bunu? Atın önüne bir kamçı tutarsınız. Atın gözü onu görür. Zavallı koşar ki onu geçsin. Koşar ki onu geçsin. Geçemez ki. O da ondan gidiyor. Hayvan aklı idraki olmadığından dolayı o ona hız verir. Ama ondan gidiyor. Sahabeler saf ve evveldir. O kamçı gibidir. Sen git gidebildiğin kadar. Her yaptığında onun kefeyi mizanına giriyor. Sana bir namaz yazıldı mı diyen ona da yazılıyor. Senden evvelki de ondaki de ta Peygamber Efendimiz'e kadar aleyhissalatü vesselam bir Müslüman ne kadar insan gelmişse, ibadet yapmışsa o noktadan hepsi sahabe-i kiramın keyfi mizanına giriyor. Nasıl geçilebilir? Bize değil ona intikal ediyor. Es-sebebi kel-fail sırrınca. Üstad bunun sebeplerini anlatacak. Dersimizi bitiriyoruz. Şu hakikatin pek çok esbab ve hikmetlerinden şimdilik üç sebebi tazammun eden üç hikmeti beyan edeceğiz deyip burada duralım.